Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 42. Ayrım. Annabel başını iki yana salladı. Polisler İsveç bankalarına epey baskı yaptılar. Onlar da kayırlarını açmaya razı oldular. Yasa dışı işlemlerin çoğunun Karayipler'de olduğunu ortaya çıkardı bu durum. Onlar da İsveçliler gibi işbirliğine razı oldular. Cevapları bulabilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Sanırım bazı cevapları bulabilmek için bir yol bulmam gerekiyor, dedi Stone. Ama Friedman'ın elinde 500 milyon dolar var. Muhteşem bir kaçış planı yapılır bu parayla. Evet, yapılır ama Friedman'ın başında bazı sorunlar var. İşvereni mi? Eğer şimdi kaçmaya kalkarsa, onların alabilecekleri sinyaller gönderebilir. Eğer beklerse, adamların başka konulara döneceğini ve kendisinin peşini bırakacaklarını düşünüyordur. Ama uyuşturucu işindeki başka suikast teşebbüslerini söyleyebilir, dedi Annabel. Onun etrafta gezinmesine izin veremezler. Onlara karşı muhtemel bir tanık oldu şimdi. O çok akıllı bir kadın. Bunu kesin düşünmüştür. İşleri ağırdan alması için bir neden de bu. Ayrıca bu denklemin bir tarafı. Yani diğer yandan da polisler peşinde olacak. Evet, eminim Friedman bunu da biliyordur. Eğer Alex kurtulmazsa biz onsuz nasıl yolumuza devam edeceğiz, Oliver? Tekrar ağlayacakmış gibi görünüyordu. Stone kolunu kadının beline doladı ve sıkıca sarıldı. Annabel Conroy zamanlarındaki en yetenekli dolandırıcıydı. Ama kocaman bir kalbi ve kaya gibi sağlam bir sadakat anlayışı vardı. Stone bıraktı arkadaşı omzunda ağlasın. Annabel sakinleşince, onsuz asla devam edemeyiz Annabel. Tek yapacağımız günü geçirmek. Sanırım sen ve ben bunu herkesten iyi biliyoruz. Annabel hiçbir şey söylemeden başıyla onayladı ve çıktı. Stone, kadının arabasının uzaklaşmasını izledi. Sonra kulübesine geri döndü. Stone, son zamanlarda tanıştığı ama sürekli bir ittifak kurduğu kişiyi aradı. Joe Knox, telefonun diğer ucundaydı. Joe, ben Oliver. Adamın cevabı klasik Joe Knox cevabıydı. Bu iş için beni ne zaman arayacağını merak ediyordum. Bir saat sonra orada olurum. Bölüm 90. Joe Knox 50 yaşında iri yarı bir adamdı. Üniversitede defans oyunculuğu yaptığı zamanki gibiydi vücudu. Stone'la maksimum güvenlikli bir hapishanede birlikte kalmışlardı. Yargılanmamış, hatta sorguya bile çekilmemişlerdi. Knox daha sonradan CIA'de dolandırıcı bir yetkili olduğu ortaya çıkan bir adam tarafından Stone'u öldürmesi için tutulmuştu. Ama hapishanenin ağır koşullarında birbirlerine güvenerek hayatta kalınca aralarında güçlü bir arkadaşlık oluşmuştu. Hepsini takip ettim, dedi Knox. Stone'un bekçi kulübesinde karşılıklı oturuyorlardı. Hem gazetelerden, hem ajanlıktaki resmi söylemlerden, hem de resmi olmayan dedikodulardan. Alex Ford, Knox'un kızına babasını bulması için yardım etmişti. Adam kaçırılmış ve o hapishaneye kapatılmıştı. Knox bunu hiç unutmamıştı. Adamın yüzündeki ifadeden, Alex'i ölümle burun buruna getiren olayların arkasındakileri bulmaya kararlı olduğu belliydi. O zaman vakit kaybetmeyelim, dedi Stone. Hangi Meksikalı uyuşturucu taciri bir Karayip bankasına büyük bir miktar para gönderip sonra yarım milyar doları feshetti? Hiç hoş bir durum değil, Oliver. Carlos Montoya mı? Knox başıyla onayladı. Ruslar işin içine girdiğinde onun annesini, karısını ve üç çocuğunu kesip bir kuyuda bırakmışlardı. O yüzden adamın içinde hiç sevgi kalmadı. Meksiko City'nin dışında kalıyor. İşi %90 küçülmüş olsa da adamda hala güç var ve eli dünyanın her yanına uzanıyor. Bizim için iyi bir şey bu. Friedman'ın maksimum bir dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bu da onun kaçışını geciktirecek. Knox bunu düşündü. Başka bir problemi daha var. Korumaya ihtiyacı var. Latinlerden yardım alamayacağı kesin. Hiçbiri Montoya'ya karşı onun tarafını tutmaz. Amerikalılar da ondan uzak duracaktır büyük ihtimalle. Başkana suikast girişimi işlerine karışmak istemezler. Cezalar çok katı ve peşine çok fazla federal takılır. Doğu Avrupalılara da gidebilir. Ruslar bu işi iplemezler. ya da Uzak Doğu Asya'ya. Demek ki böyle birileri son zamanlarda ülkeye girmiş mi, onu bulmamız lazım. Bunu bulabileceğini düşünüyor musun? Gözüm kapalı bulurum, dedi Knox. Durdu ve ellerine baktı. Peki, Alex için ne diyorlar? Pek iyi şeyler söylemiyorlar, dedi Stone. Alex birinci sınıf bir ajan. Evet, dedi Stone, öyle. Bizim kıçımızı kurtardı. Demek ki biz de bu işi düzgün bir biçimde bitirmeliyiz. Onun için yapmalıyız bunu. Knox ayağa kalktı. 6 saat içinde sana bir şeyler bulurum. Arkadaşı gittikten sonra Stone dışarı çıktı ve mezarların arasındaki patikalarda dolanmaya başladı. Büyük meşe ağacının altındaki bankın yanına gelip oturdu. Çok yakın bir arkadaşını kaybetmişti zaten. Her an ikincisini de kaybedebilirdi. Eski mezar taşlarından birine baktı. Buradan çok da uzak olmayan bir mezarlıkta, toprak altında yatıyordu Milton Farb. Yakın zamanda Alex Ford da aynı durumda olabilirdi. Ya Friedman bu işten sağ çıkacaktı ya o. İkisi birlikte kurtulamazlardı. Kadının yaptıklarından sonra olmazdı bu. Ya Stone çıkacaktı ya o. Başka yolu yoktu. Bölüm 91. Kadının ofisini aramışlardı ama hiçbir şey bulunamamıştı. Şaşılacak bir şey değildi bu. Resmi olarak kovulmuş ve oradan taşınmıştı. Evine gittiklerinde de bir şey bulamadılar. Ama kadının oradan taşınmadığı belliydi. Aceleyle çıktığı belliydi. Stone sayesinde gizli servisin hızlı hareket etmesi, kadının zaman çizelgesini bozmuştu belki de. Stone ve Chapman evi bir kez daha incelediler. 1980'lerin başında yapılmış, sıralı ve 3 katlı evlerden biriydi. 2000 yılından beri bu evde oturuyordu Marissa Friedman. Ashburn bana buradan aldıklarının envanterini verdi. Çok az şey var, dedi Stone Chapman'a. Chapman bir sandalyeye oturmuş odayı inceliyordu. Bir tane kendi resmi, albümü, eski yıllığı ya da ailesini gösterecek hiçbir şey yok. Arkasını gayet iyi temizlemiş. O bir casus ve görünüşe göre işini bırakamıyor. Casusların bile hayatları vardır, dedi Stone sert bir şekilde. Tarihlerinin çoğu uydurulmuş olabilir ama genellikle kişisel bir şeyleri olur etraflarında. Geçmişiyle ilgili ne biliyoruz, diye sordu Chapman. San Francisco'da doğmuş, tek çocuk. Annesi de babası da ölmüş. Nasıl? Ev yanmış. Sence doğru mu? Friedman 4 yaşındaymış. Ailesini öldürdüğünü sanmıyorum. Ailesi varlıklıymış ama veraset vergisi epey pay almış. Onu yanlarına alan akrabalar da görünüşe göre çok cömert değillermiş. Ama Friedman'daki zekayı görmezden gelememişler. Stanford'a gitmiş. Harvard'da hukuk okumuş. Sonra CIA işe almış. Uzun süre en iyi saha ajanları olarak kalmış. Lobicilik firması çok iyi bir perde olmuş onun için. Dünyanın her yerine gitmesine ve bilgi toplamasına yaramış. Hiç kimsenin aklına başka bir şey de gelmemiş. Stone mütevazi eve baktı. Çok da malikaneye benzemiyor. Hepsi para için değil mi? Dedi Chapman alayla. O cadıyı gördüğüm ilk an ondan nefret etmiştim. Hepsi çok para için, dedi Stone. 1 milyon dolar herkesi böyle bir şey yapmaya razı eder. Mantığını daha sonraya bıraktırır. Onu savunduğuna inanamıyorum. Tek düşündüğüm şey, o kadını gördüğüm anda onu öldürmemek için kendimi tutabilecek miyim? Ciddi misin? Stone başını çevirdi. Burada işimize yarayacak hiçbir şey yok. Peki nerede olduğunu düşünüyorsun? Bütün havaalanı görüntüleri incelendi. Bütün seyahat güvenlik danışmanı ajanlar sorgulandı. Bu ülkede seyahat etmek için gereken bütün kağıtlar incelendi. Geriye araba, otobüs ve tren kaldı. Kendi adına bir arabası yok. Araba kiralama ise birçok nedenden ötürü problem çıkarır. Otobüste aynı şekilde. Ayrıca neredeyse 1 milyarı olan biri neden otobüste seyahat etsin ki? Özel jet? Kontrol edildi, bir şey çıkmadı. O bölgede bazı boşluklar var ve özel kanatlar kiraladı mı bilemiyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. O zaman Kuzeyde bir yere, büyük bir şehre giden trene mi bindi? Gerçekten böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Ama eğer Miami'ye giden trenle kendine benzeyen birini gönderdiyse, kendisi istasyonlardan uzak durur gibime geliyor. Friedman, 8 hamle sonrasını düşünen biri. Az önce bahsettiklerinin hepsini gözden geçirmiştir. Bizim ne düşüneceğimizi hesap etmiş ve tam tersini yapmıştır. Sol yerine sağ, diye cevapladı Chapman. Bu da demek oluyor ki ona ulaşmak kolay olmayacak. Yakalamak ise daha da zor olacak. Stone'un telefonu çaldı. Joe Knox arıyordu. Birkaç dakika söylenenleri dinledi Stone. Teşekkürler Joe. Eğer yapabilirsen kredi kartlarına ve cep telefonlarına işaret koydur. Ne? Tabii, bunu çoktan düşünmüş olduğunu bilmeliydim. Ve bu ikimizin arasında, tamam mı? Evet, teşekkürler. Chapman'a baktı. Sandığımdan da iyi, Friedman. Ne demek bu? Dedi Chapman endişeyle. Ben Doğu Avrupa ya da Asya'dan birilerini tutar demiştim. Peki, o ne yapmış? Her iki taraftan da birer takım tutmuş. 6-6. Neden iki takım tutmuş? Onunla aramızda iki duvar olacak. Ya bir takım ona ihanet eder ya da Carlos Montoya tarafından satın alınırsa, güvenebileceği bir takım daha olur. Ve eğer doğru yorumluyorsam, iki takımı bağımsız tutacaktır. Birbirlerinden haberleri olmayacaktır. İç ve dış duvar. Klasik savunma pozisyonu, dedi Chapman. Birini geçsek bile diğeri çıkacak karşımıza. Belki de hiçbirini geçemeyeceğiz. Peki bu adamlar şu anda neredeler? Kuzeydeki büyük şehirde. New York'ta mı? Demek ki ben de oraya gidiyorum. Biz gidiyoruz, diye düzeltti Chapman. Bak ben... Evet, beni yanına almamak gibi bir şansın yok. Bu senin kavgan değil. Bak, o sürtük beni öldürmeye kalktı. O yüzden tetiği çekip çekmeyeceğini merak eden tek kişi sen değilsin. Bölüm 92. 6 saat sonra Friedman'ın Asyalı koruma takımından Mink adında biri çıktı ortaya. Çok kazanan bir paralı asker olarak biliniyordu. İkinci iş olarak da kiralık katillik yapıyordu. Adama karşı hiçbir dava açılmamıştı. Çünkü görgü tanıkları ortadan kaybolup duruyorlardı. Muhtemelen emirlere karşı gelerek Güney Bronx'ta bir restorandan kredi kartıyla sipariş vermişti Mink. Yine de büyük bir bölge demekti bu ve daraltmayı başarmaları gerekiyordu. Friedman'ın listesindeki kimseye araba kiralanmamıştı. Bronx'taki taksiler Manhattan'dakiler kadar bol değildi. Ming'in daha önce New York'ta bulunduğuna dair bir bilgi de yoktu. O yüzden metroyu kullanması da pek muhtemel değildi. O yüzden Joe Knox'un tahminlerine dayanarak adamın yemeğini almaya yürüyerek gitmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Restoranı merkez olarak alıp çevredeki 6 bloğu arayalım. Geniş bir bölge ama önceki kadar bakmamız gereken yer olmaz, dedi Joe telefonda. İyi iş Joe. Peki av ekibinde kimler var? Harry Finn, Mary Chapman ve ben. Ve ben. Hayır Joe, sen yoksun. Alex Ford benim hayatımı kurtardı. Bunu ona borçluyum. Emekli olacağını sanıyordum. Bu olaydan sonra olacağım. Oraya nasıl gidiyoruz? Özel arabalarımızla. Friedman kokumuzu alabilir. O yüzden araba kiralayamayız. Ben Rover'umu alabilirim. Ne zaman yola çıkmak istiyorsun? Bundan gerçekten emin misin? Bir kez daha sorma. Peki, deve kulübünün geri kalanı ne olacak? Ruben vuruldu. Annabelle'in bu işin yakınına bile yaklaşmasını istemiyorum. Caleb'ı da biliyorsun işte. Anlaşıldı. Sabah 4'te yola çıktılar. Knox sürüyordu. Stone ön koltuktaydı. Finn ve Chapman arka koltuktaydılar. Stone bir önceki gece anlatmıştı planlarını. Friedman ne yaptıklarını anlar diye Knox dışında hepsi kılık değiştirmişlerdi. Türk'e kulu izlerken Finn'i görmüş olabilirdi Friedman. Stone risk almak istemiyordu. Hepsinde Ming'in bir fotoğrafı vardı. Knox'ta ayrıca Friedman'ın fotoğrafı da vardı. Tabii kadın artık o fotoğraftaki gibi görünüyor mu bilemiyorlardı. 6 blok yarı çapı diye ısrar etti Stone. Büyük elmaya varmışlardı. Milyonlarca insan işe gitmek için yola çıktığından her yan capcanlıydı. Knox, diğer üçünü Güney Bronx'ta değişik yerlere bıraktıktan sonra arabasıyla dolanacaktı. Bulundukları alan çok güvenli bir yer değildi ama hepsi silahlıydı ve başlarının çaresine bakabilirlerdi. Stone kendi rotasında restorana doğru yürümeye başladı. Ming'in fotoğrafına tekrar bakmasına gerek yoktu. Adamın göze çarpan yüz hatlarının hepsini hatırlıyordu. En önemli özelliği siyah gözleriydi. Stone, eğer bu adam kiralık katil olmasaydı, aynı işi bedavaya da yapan bir sosyopat olacağını biliyordu. Ama onlar bile hata yapabilirlerdi. Ming'in hatası ise pastırmalı bir sandviç, bir kutu bira ve patates kızartması için kredi kartını kullanması olmuştu. Güney Bronx'ta göz alıcı mahalleler vardı. Ancak belediyenin toplu konut projelerinin yarısı da bu bölgedeydi. Ayrıca yeni milyar dolarlık Yankee Stadyumuna rağmen insanların çoğu fakirlik sınırında yaşıyorlardı. Suç problemi vardı ve bazı bölgelerden uzak durmak gerekiyordu. Stone ve arkadaşları tam olarak bu bölgedeydiler. Stone, böyle küçük suçlara karışan insanlardansa, önemli katillerden oluşan takımdan daha çok korkuyordu. Bakışları etrafı taramaya devam ediyordu ama güneş tepeye çıkmıştı ve Stone'un boynunda ter damlacıkları belirmişti. Bu adamları bulmalarının küçük bir mucize olacağını gayet net fark etmişti. Birini yakalamasına daha saatler vardı. Chapman gördüklerini rapor etti. Olduğu yerin adresini verdi. Batıya gidiyor. Caddeyi daha yeni geçti. Chapman son gelişmeleri mesaj atınca diğerleri de harekete geçtiler. Son bir mesaj daha attı ve Stone'u aradı. Makine atölyesi gibi bir yere girdi. Bekle, tabelada Doğu 149. Cadde diyor. Karşı caddesi ne diye sordu Stone. Chapman oranın da adını verdi. Şimdi kendini gizle. Caddeyi izliyor olabilirler. Chapman karşıya geçti ve dar bir sokağa girdi. Dört katlı tuğla binaya tekrar baktı. Terk edilmiş görünüyor, dedi cep telefonuna. Orada kal ve izlemeye devam et, dedi Stone. 10 dakika içinde oradayım. 9 dakika sonra Stone da dar sokağa vardı. Knox ve Finn diğer taraftan yaklaşıyorlar, dedi Chapman'a. Binaya göz attı. Başka bir şey gördün mü? 3. katın penceresinde birini gördüm. Ming'e benzemiyordu ama emin olamadım. Stone etrafı inceledi ve Friedman'ın saklanmak için neden bu noktayı seçtiğini merak etti. Güney Bronx'ta kimsenin kullanmadığı yerler olduğu kesindi. Yine de garip bir seçim olduğunu düşünüyordu Stone. Ama Friedman'ın sandığından çok daha karmaşık biri olduğunu anlamaya başlıyordu. İlk olarak kadının çok yetenekli olduğunu düşünüyordu. Güneydoğu'ya, Doğu Nehri'ne baktı Stone. Son yıllarda birkaç kişi boğulmuştu bu nehirde. Batıda Harlem Nehri vardı. Onun ilerisinde yukarı Manhattan. Onun gerisinde ise Hudson Nehri duruyordu. Şehri New Jersey'nin güneyine, New England'ın kuzeyine bağlayan 95. otoyol buradaydı. Plan nedir diye sordu Chapman. Burada oturup bekleyeceğiz ve gözlem yapacağız. Ne kadar süre? İşin iç yüzünü, içeride kimlerin olduğunu ve en az riskle içeri nasıl girebileceğimizi anlamamız ne kadar sürerse. 42. ayrımın sonu. Sayfa 493. Devamı 43. ayrımda.